Herkese iyi akşamlar. Girişimci Sohbetleri 65. yayınımızla devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Clixi'nin kurucusu Erdil Bey. Erdil Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Tabii. Ben 1977 doğumluyum. Almanya'nın Hameln şehrinde doğdum. Babam o zamanın şartlarında Almanya'ya çalışmak için gittiğinde ben orada dünyaya gelmişim. 5 yaşımda Türkiye'ye döndüm. İlk orta ve lise öğrenimi Türkiye'de İzmir'de tamamladım. Sonra Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden 99 yılında mezun oldum. 2002 yılında askerlik görevimi tamamladıktan sonra Beko Elektronik AŞ, o zamanki şirket adı oydu. Orada işe başladım. Vardiya amiri olarak başlamıştım. O zaman tüplü televizyonlar üretiliyordu fabrikada. Ya, Avrupa'nın en büyük tesislerinden bir tanesiydi. Benim için müthiş bir tecrübeydi. Yaklaşık o fabrikanın hemen hemen bütün bölümlerinde diyebilirim. 12-13 sene boyunca farklı görevlerde bulundum. Sonrasında telekomünikasyon sektörüne geçtim 2012 yılında. 2013 yılında özür diliyorum. Yani bu senenin Nisan ayına kadar da aslında kurum görev almaya devam ettim diyebilirim.
Harika. Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum.
Sonrasında
şimdi
da 2020 tabii.
Pardon, bir şey girdi araya. Bir ses kayması oldu. Burada şeyi sormak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi mezun olduktan sonra, daha doğrusu askerlik görevinizi yaptıktan sonra Beko, Arçelik gibi yerlerde bir kurumsal tecrübeniz olmuş ama bir anda bir girişimcilik ekosistemine girdiğinizi görüyoruz. Ben bunun hikayesini de sormak istiyorum. Anlatırken bunu devam anlatırsanız çok mutlu olurum.
Evet, çok teşekkürler soru için. Ya aslında bu benim girişimcilik özlemi benim içimde hep vardı. Yani ben kurumsal hayata başlamadan önce de sürekli bir şeylerin peşinde, zaten bir fikrin peşinde koşuyordum ya da koşmak isteği içimde vardı. Kendim Beko ve Arçelik ve Vodafone'da bulunduğum görevler içerisinde de sürekli bir fikri ürüne dönüştürme, o ürünü satma, pazarlama, hep böyle 360 derece iş geliştirme anlamında çalışmalar yapmaya çalıştım. Ekibimle de hep aynı doğrultuda çalıştım. Ekiplerim de bundan büyük zevk aldı benim çalıştığım dönemlerde. Yani bu aslında, ben şöyle bakıyorum olaya. Yıllar yıllar sizi tecrübelerle birlikte, o şirketteki kurumsal hayattaki müthiş bilgi birikimiyle birlikte doğru olduğunuz ana hazırlıyor bence. Ve ben bunu doğru hissettiğim anda bu girişim serüvenine atılmaya karar verdim. Kolay bir karar değil. Ben gençleri takdirle karşılıyorum. Benden daha genç olanları en azından. Çünkü bugün girişim ekosistemine girdikten sonra baktığımda o kadar genç insan şu anda farklı fikirlerle bu ekosistemin içine girmişler ki, ya acaba ben mi geç kalmışım diye de kendi kendime ara sıra soruyorum. Ama şu var, herkes kendisini doğru hissettiği ve zamanda o cesareti bulduğu anda bu ekosistemin içine zaten giriyor. Bu açıdan da ben bunun yaşı olduğunu düşünmüyorum, ama benim kurumsal hayattaki tecrübelerim benim belki de girişim için cesaret edemeyeceğim cesareti bana verdi diyebilirim.
Peki ben sizi bu cesareti veren girişimi dinlemeyi çok isterim. İsmi de çok
evet.
Farklı. Hem ismin
evet.
Hikayesini hem de girişiminizi dinlemek isteriz o halde.
Evet. İsim bulma konusunda da bayağı ben çalıştım. Fikir aşaması aslında oluştuktan sonra ismi aramaya başladım. İsmini anlatayım ilk önce. Fotoğrafçılıkla ilgili bir girişim olduğu için, yani yazılım, daha çok tabii yazılım bir platformuyuz ama fotoğraf sonuçta baskısı yapıyoruz. Bunu bir dijital platformdan yapıyoruz. Fotoğrafın evrensel, fotoğraf çektiğinizdeki evrensel ses klik sesidir. Yani bunu herkes böyle bilir. Biz Türkçesini, Türkçe mi yapalım, yabancı dildeki bir adla mı çıkalım diye düşünürken, en başta zaten vizyonumuzu yurt dışına açılma olarak koyduğumuz için İngilizce click kelimesini olduğu gibi koruyup onu biraz daha böyle daha cana yakın, daha böyle benimsenebilir şekle dönüştürmek için Clixi haline dönüştürdük. Bunun marka ve logo tescilini yaptırdık. Girişimimiz aslında bir fikirle başladı. Ben Vodafone'dayken çok farklı projelerin içinde bulundum. İşte telefon satışı, telefonların sigortalanması, satış sonrası servisleri, eski telefonların alınıp satılması birçok projeye de bulundum. Öncülük ettik yani bu telekomünikasyon sisteminde. Bir projem de fotoğrafla ilgiliydi ve bunu da Fujifilm'le birlikte gerçekleştirdik. Bu projeyi yaparken gerçekten Türkiye pazarını çok ciddi inceleme fırsatı buldum. Zaten hani bir fikir oluştuğunda bir eksiklik tespit edilir ya. Hani işte Uber'i yapan taksi bulamamış, işte işte Booking'i yapan işte oteli tam bulamamış falan gibi. Biz de bu fotoğraf bastırma platformu açısından pazarı bir incelediğimizde güzel platformlar olduğunu gördük ama bizim istediğimiz müşteriye böyle kolayca ulaşabilecek bir platform olmadığını gördük. Yani ben direkt bu işin kurgusunu hali hazırda üzerinde çalışırken kurumsal hayatta ya böyle bir platform neden olmasın acaba? Böyle bir teknoloji geliştirilemez mi diye ben aklıma koymuştum. Bunun için de doğru zamanı bekliyordum aslında. Yani bunun için doğru partneri seçmeniz gerekiyor. Sizinle birlikte aynı yolda yürüyecek ekibi oluşturmanız gerekiyor. Ben bu fikrimi tesadüfi bir gün bir arkadaşıma, yine o da proje yönetimi ve yazılım dünyasında çok bilinen, sevilen bir arkadaşım. Bahsettiğimde ya böyle bir uygulamayı Türkiye'de yaptırabilir miyiz diye sorduğunda bana öyle bir şey söyledi ki, ben bunu dedi yapacak kişiyi size bulurum dedi. Fikir bende çok netti. Nasıl bir ürün olacağını ben biliyordum. Ama yazılımı geliştirme için doğru kişiyi bulmam gerekiyordu ve o kişiyle buluştuk. Bizim CTO'muz Yiğit Demir'le buluştuk. Ve ondan sonra biz bunu nasıl yaparız konuşmaya başladık aslında. Ve birbirimize öyle bir güven verdik ki bunu yapacağımıza kanaat getirip çalışmaya başladık. Ama işin teknoloji tarafının dışında bir de pazarlama, ürün çeşitliliği, ürünü nasıl sunacağınız, yani paketlemesine kadar ki süreç var. Burada da hemen arkasından kuzenim Eylem Akın'la birlikte pazarlama tarafında ve ürün tarafında çalışma kararı aldık. Yani Eylem benim çocukluktan beri birlikte büyüdüğümüz, çok sevdiğim kuzenim. Onun iş hayatı bambaşka bir yerdeydi. Çok deneyimli bir senarist kendisi. Dizilere senaryo yazdı yıllar yılı. Yani herhalde böyle bir 5-10 yıl süren dizileri yani var Eylem'in. Televizyonlarda yayınlanmış. Evet. Kendisi tiyatro mezunu, kısa film çeker, film yönetmenliği yapmıştır. Yani bu sanat dünyasında aslında hem pazarlama hem o müşteriye nasıl hitap edeceğimizin o duygularının hani ondan daha iyi kimse de olamayacağını düşündüğümüz için doğru zamanda Eylem'le buluştuk diyebilirim.
Harika, mükemmel bir ekibiniz var anladığım kadarıyla arka planda. İsterseniz ekibinizden de bahsedebiliriz kısaca, isterseniz.
Evet, yani yönetim kadrosunda aslında teknoloji tarafında dediğim gibi Yiğit Bey var. Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisi mezunu. Kendisi bence Türkiye'deki çok yetenekli yazılımcılardan bir tanesi. Kendi hem iOS hem Android versiyonumuzu geliştirdi. Yanında yardımcı olan arkadaşlarımız da oldu. Web tarafında, işte backend tarafında, admin panel tarafında birçok arkadaşımız destek olmasına rağmen aslında core işi o yaptı. Şöyle diyebilirim, hani o projedeki bir safhayı bitirmek için gece gündüz uyumaz yani. Öyle birisidir. Çok iyi, böyle satır satır, yazılımcıların hepsi gerçi öyle ama nakış gibi işledi diyebilirim bizim yazılımımızı. Gerçekten, çünkü benim isteklerim biraz titizdi, fazlaydı. Ben hani örneklerden Türkiye çapında çok daha iyi olmasını istediğim için ben başlar şöyle dedim zaten. Ya bak dedim, hani öyle geçiştirmek için yapmayacağız bunu. Gerçekten müşteriye wow ettirecek bir uygulama yaptırmamız lazım diye yola çıktık. O da tamam dedi, ben dedi bunun için yaratıldım zaten dedi ve yani bu yolculukta yaklaşık bir senelik bir geliştirme süreci olmuştur. Orada da hani müthiş bir ekip çalışmasıyla uygulamamızı bitirdik. Mayıs ayında da web versiyonumuzu devreye aldık. Önceden web bir tanıtım web sitemiz vardı. Aplikasyona yönlendirip müşterilerin oradan indirilmesini sağlayıp satış gerçekleştiriyorduk. Ama Mayıs ayında gelen ihtiyaç üzerine müşterilerimizden clixonline.com'u da devreye aldık. Diğer tarafta eylem, yani şöyle söylüyorum her zaman için, eylem olmasaydı Clixi asla böyle olmazdı diyorum. Yani teknoloji tarafının haricinde. Çünkü yani bir kadının eli değdiği zaman bir proje inanılmaz farklılaşıyor. Ben de teknik kökenliyim, elektronik mühendisiyim. Tabii ki kurumsal hayatta müthiş tecrübeler yaşadık, gördük. Ancak yani eylemin olaya bakış açısı bizi çok değiştirdi. Biz birkaç tane ürün sunmaya hazırlanırken bir anda öyle bir ürün çeşitliliği, öyle bir kitle bulduk ki karşımızda ve bunları tasarım ekipleriyle birleştirdiğimizde müthiş ürünler çıktı. Ben bu kadarını hayal edememiştim yani ilk başta işin açıkçası. Şu anda hani şunu gururla söyleyebilirim. Yani o ekibin dinamizminin yarattığı ürünler şu anda hani Türkiye'de bence, yani bizce eşi benzeri yok. Yani var bu işi yapanlar ama bizim gibi yapabilen bence yok. Avrupa çapında da iddialıyız diyebilirim. Yani çok hem teknolojimizde hem ürün gamımızda çok hızlı yayılabileceğimizi biz düşünüyoruz. Tabii şöyle, kuzeniz diye hani çok iyi anlaşıyoruz gibi olmasın. Ara sıra bayağı böyle birbirimizi zorladığımız zamanlar da oluyor. Yani hani herkes kendi alanında en doğrusunu sonuna kadar savunuyor ve en sonunda da hani doğru neyse hani belki yarım adım bir adım geri atıp orta noktada buluşuyoruz diyebilirim.
Evet, mükemmel bir ekibe sahip olduğunuzu anlıyorum ben buradan. Ekip her şeydir bence girişimcilikte. Peki Clixi'nin hikayesini dinledik. Peki Clixi sunmuş olduğu hizmetler nelerdir?
Evet, Clixi aslında telefonunuzdaki fotoğrafları en basit deneyimle en kolay yolda istediğiniz yerde, istediğiniz yerleşimle, istediğiniz tasarım özgürlüğüyle bir fotoğraf albümüne dönüştüren bir platform. Bugünkü tarifini böyle yapabiliriz. Biz fotoğraf albümü, fotoğraf baskısı, fotoğraflı çerçeve ve takvim ürünleri yapıyoruz. Daha çok fotoğraf kağıdı kullanıyoruz. Aslında hemen hemen yani bir ürünümüz dışında tamamıyla fotoğraf kağıdı üzerine işliyoruz. Bu biraz daha teknik anlamda, baskı teknolojisi anlamında deneyim gerektiriyor. Herkesin yapabileceği bir baskı değil. Yıllarca bunun üzerinde çalışmış yerlerle üretim yapmanız gerekiyor. Bizim platformumuzda biz hep şunu istedik. Ya şimdi siz çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Yani yılda 1.8 katrilyon fotoğraf çekiliyormuş. Yani araştırmalara bakarsanız. Ve bunun %95'i telefonlarla çekiliyor. Şimdi ben telefon sektöründen geldiğim için burayı çok iyi biliyorum. Yani şimdi telefondaki teknoloji chipset anlamında her gün biraz daha hızlanıyor ama size wow dedirtecek yeni bir teknoloji gelmiyor. Ama kamera teknolojisi inanılmaz her sene gelişiyor. İşte megapikseller, işte 4 kamera, 5 kamera sürekli kalite ve hafıza artıyor. Yani aslında bizim sattığımız ürünün iki ham maddesi var. Birisi fotoğraf, telefonunuzda çektiğiniz fotoğraflar. Hiç bitmeyecek bu ve giderek artıyor. İkincisi de biz fotoğraf kağıdı kullanıyoruz aslında. Şimdi bu fotoğraflar depolanması bir sorun. Aradığınız fotoğrafı bulmanız bir sorun. Yani çok seviyoruz fotoğraf çekmeyi. Ben de çok seviyorum. 31 bin tane fotoğrafım varmış telefonumda, baktım geçen gün. Ama bunları hepsini çok severek çekmiyorsunuz. Bazısı bulanık oluyor, bazısını 5 defa çekmiş olabiliyorsunuz. Bunların içinden size sizinle ilgili veya sizin aileniz, anneniz, babanız, evcil hayvanınız veya herhangi bir olayla ilgili fotoğrafı arayıp bulmak istediğiniz, bu büyük bir dert. Yani gerçekten yeni Z kuşağı da dijital fotoğrafların içine doğduğu için biz şunu da gözlemliyoruz. Hiçbir zaman bir fotoğraf baskısını ellerine almamış olan insanlar da var yeni nesilde. Şimdi bu onlara daha da değişik geliyor. Onu da söyleyeyim hemen şeyde, yani bize soruyorlar yani en çok müşterileriniz hani orta yaş ve üzeri mi diye. Aksine gençler daha çok bize ürün siparişi veriyorlar ve bu bizi çok mutlu ediyor işin açıkçası. Tam istediğimiz şey aynı zamanda. Şimdi bizim uygulamamızda fotoğrafların bulunması, tarihe göre sıralanıp bulunması, bunların seçilmesi. Mesela Instagram ve Facebook ve Google Photos gibi daha önce yüklediğiniz platformlara şifrenizi girerek oradaki fotoğraflarınızı da baskıya gönderebiliyorsunuz ya da telefon hafızasındaki. Fotoğrafları seçtiğiniz anda bizim uygulamamızda biz bir algoritmayla sayfalara otomatik yerleştiriyoruz fotoğrafları. Bundan sonrasını tamamen size bırakıyoruz. Yani şöyle diyoruz. İşte yeşil renk mi baskı istersiniz? Bir yazım yazmak istersiniz mesela sayfanın bir sağ köşesine. O anki o fotoğrafla ilgili duygularınızı anlatabilecek. Veya bir sayfaya 3 fotoğraf mı koymak istersiniz? 1 mi 2 mi? Bu tamamen sizin seçiminize bağlı olarak uygulamadan değiştirilebiliyor. Sayfada fotoğrafların yerini sürükle bırak özelliğiyle değiştirebiliyorsunuz. Sayfa sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. Yani tamamen müşterinin aslında self servis diyebiliriz biz buna. Fotoğrafçılığın self servisini yapmaya çalıştık. Yani gidip de böyle bir markete işte hard diskle fotoğrafları böyle takıp ona bilmediği bir yere aktarıp oradan baskı almasını sağlamak yerine kendi telefonundan güvenebileceği bir platforma fotoğraflarını kendi isteğiyle yapıp ürünü hazırlayıp evine gönderiyoruz. Yani deneyim aslında bu. Bizim platformumuz şu anda müşterilere bunu sunuyor.
Anlıyorum. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben bunu sorarken kendi çevremi göz önüne aldım böyle. Şimdi çevremize baktığımızda baskı fotoğraf geçmişe nazaran azaldığını, dünyanın biraz daha dijitalleşmeye döndüğünü görüyorum ben. Bu evet. Dijitalleşme Clixi'yi nasıl etkiliyor? Hani şimdi, acaba evet. Pardon çok özür dilerim. Şunu buyurun. Da ekleyeyim. Mesela insanlar dediniz ya, özellikle bizim kuşağımız fotoğraf dokunma olmadığı bir dönemde geldik. Biz dijitalin ortasına doğduk belki de. Şimdi bu zamanda bu dijitalleşme size talebi arttırıyor mu yoksa tam tersini bir etki yaratıyor? Bunu sormak istiyorum.
Bu soru da çok güzel. Öncelikle teşekkürler. Ya ben dijitalleşmeye şöyle bakıyorum. Dijitalleşme bana göre birkaç farklı şekilde anlatılabilir. Mesela Clixi geleneksel bir ürünü sunuyor aslında. Fiziki bir albüm satışını sunuyor. Ama biz bu işin yapılış şeklini de dijitalleştirdik aslında. Bizim yaptığımız uygulama da aslında bu işin dijitalleşmesini sağlıyor. Yani biz aslında o kuşağı, o zevki, o deneyimi, biz deneyim satıyoruz aslında. Ürün sonunda bir ürün gidiyor müşteriye ama oradaki yaşadığı da bir dijital deneyim. Onun transformasyonu aslında. Bugün mesela böyle bir platform olmadığı için şu anda bize geliyorlar. Bu da bence bir dijitalleşme. Önce onun altını çizeyim. Dokunmak için herkes tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi albüm bastırayım, buna para vereyim, bunu saklayayım ya da birine hediye edeyim gibi düşünmüyor olabilir. Ama bunu düşünen, isteyen çok büyük bir kesim var, onu söyleyebilirim. Sadece doğru platformun olmadığını görüyoruz. Mesela bir örnek şöyle vereyim. Şimdi bu fotoğraf albümü pazarı özellikle Avrupa'da 100 haneden 15 tanesi fotoğraf albümü baskısı yapıyor. Bu Avrupa'da oturmuş bir artık şey, ürün haline gelmiş. Toplam yaklaşık 800 milyon euroluk bir pazar ve her sene büyümeye devam ediyor. Hala büyüyor Avrupa'da. Şimdi Türkiye'ye geldiğinizde B2C tarafında böyle bir platform ve böyle bir pazar hiç yok. Sıfır. Evet. Çünkü böyle bir platform yok. O yüzden de biz Türkiye'deki hane sayısını şöyle bir inceledik, baktık. TÜİK'in verilerine göre 19,5 milyon hane var Türkiye'de. Ve 19,5 milyona baktığım zaman %15'ini, yani 100 haneden 15'i Avrupa'daki o oranı alırsak, Türkiye'de bize göre, bizim hesaplamalarımıza göre 3 milyon adetlik bir pazar var yılda. Hı hı. Ve şöyle düşünün, her sene çekilen fotoğraf sayısı artıyor ve telefonlarla çekiliyor. Evet. Şimdi biz Türkiye pazarının henüz oluşmadığını, buna talep olduğunu ve bu pazara bizim kendi platformumuzla liderlik edebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu gördük ciddi. Sadece Türkiye'de şu anda fotoğraf albümü yapılan tek bir sektör var. O da düğün.
Evet, yani, ben bunu sormak istiyordum.
Evet, evet. Düğün sektörü şu anda albüm tarafındaki tek sektör. O evet. da B2B yapılıyor. Yani B2B derken düğün salonunun sahibi ya pazarlık yapıyor gelin damat adayıyla çiftlerle ya da fotoğrafçılar bunun pazarlığını yapıyor ve bunun evet. satışını gerçekleştiriyor. Halbuki bizde sadece düğün için hani fotoğraf çekilmiyor. O profesyonel bir çekim. Yani şimdi bugün baktığınız zaman çocuğunuzla ilgili, bebeğinizle ilgili, çocuğunuzun birinci yaş doğum günü, arkadaşınızın doğum günü. Biz de o kadar çok konsept yarattık ki aile fotoğraflarını içeren bir şey. TBT, Best Friends dedik, Best Friends Forever dedik. Ondan sonra sevgiliyle ilgili mesela benimle evlenir misin albümümüz var. Evlenme teklif etmek isteyene mesela çok... Yani çünkü bizim ürünlerimiz sizin fotoğraflarınızla birleşip tamamen size özel bir hediye yaratıyor. Biz kişiye özel bir hediye diyoruz buna. Bu eşi benzeri olmayan bir ürün. Bizim her oluşturduğumuz ürünün bir eşi yok. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu hani günümüzde artık böyle değerli meta fiziki eşyaları hediye etmek evet önemli ama bir noktadan sonra onların değeri ne kadar yüksek olursa olsun sizde uyandırdığı hisler yine belli bir seviyede kalıyor. Biz orada insanların en mutlu olduğu anları onlara hediye eden arkadaşları veya kendileri çocukları için hatıra olarak saklamak istediklerinde bu anları defalarca yaşayabilecekleri ömürleri boyunca Clixin'in onların evinde misafir olacağı bir köşe olarak düşünüyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Aslında bütün amacımız bu.
Anlıyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz önce şey dediniz, telefonlardaki hafıza sorunundan bahsettiniz. Burada şimdi her insan hayatında birden fazla özel an oluyor. Örnek veriyorum, biraz önce dediniz doğum günden, arkadaşlıktan, çocuğunuzdan, evlilikten ya bir sürü özel an var. Şimdi buradakilerin hepsi telefonla kayıtlı olurken genelde farklı bir yerlerde daha kayıtlı oluyor. Şimdi burada hepsi için bir baskı olduğu zaman evde de onun bir nasıl diyeyim kapladığı bir alan oluyor ya. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Mesela düşünüyorum ben babaannem işte anneannemden falan albümler var ve duruyor sadece ama sanki ya güzel bir şey anısı var ama böyle çok da gerekli değilmiş gibi hissettiriyor bana. Dijitalde de hani dijitale taşımaya başlanıyor artık.
Evet mesela. Şimdi şöyle ya biz... Şuna inanıyoruz aslında. O ilk dijitalleşmenin ikinci bölümünü şimdi tamamlayayım. Şimdi dijitalleşme alanında biz bir platform sağladık ama biz bu fiziki albümün yanında önümüzdeki dönemdeki ilk projemiz bunun bir dijital versiyonu da yaratma. Yani çünkü şu yadsınamaz. Dijitalleşme devam edecek. Daha da dijitalleşeceğiz. Belki de cloud'da fotoğraflarımızı daha iyi arayabileceğimiz, daha iyi saklayabileceğimiz platformlar oluşacak. Biz burada fotoğraf anlamında Clixio olarak bütün bunların hepsini ev sahipliği yapan aslında bir platform olma yolunda bir rota çizdik kendimize. Bugün ilk adımımızı biz mini bir dijitalleşmeyle albümü evinize kadar getiriyoruz diyerek başladık. Ama önümüzdeki dönemde üyelik yöntemiyle tüm dünyaya açılıp bunları dijital olarak da sosyal medyada paylaşabilecekleri veya telefonlarına indirip istedikleri kişiye gönderebilecekleri bir versiyonu da düşünüyoruz. Şimdi saklama konusuna gelince ben kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Şöyle, zaten insanlar bütün, ben mesela 31 bin fotoğrafım var dedim ya, 31 binini de bastırmıyor. İnsanlar en güzel, en özellerini bastırıyor. Yani 31 binde 100 tanesini seçiyor. Onunla 20 sayfalık bir albüm yapıyor. Neredeyse böyle bütün hayatını film şeridi gibi albüm yapan bir müşterimiz oldu bizim. Bir seferde yaptı. Gerçekten yüzlerce fotoğrafını kullandı. 3 albüm. Yani o şöyle düşündü. Ben bunları dedi bir daha arayıp bulup hani her zaman gözümün önünde olamam. İstediğim zaman ben onu raftan çekip birilerine gösterebileyim şeklinde düşünüyor. Bir böyle kesim var. Bir de dediğin gibi daha genç. Aslında ben ya bunun baskısıyla çok ilgilenmiyorum. Ben hemen gündelik bunlarla ilgili filtrelemelerimi değişiklikleri yapıp paylaşıp ondan sonra da istediğim zaman bulmak istiyorum diyen bir kesim var. Biz şimdi önümüzdeki senenin zaten geliştirme planını bunun üzerine kurduk.
Anlıyorum. Şimdi ben kampanya sayfa biraz sonra kampanyayla ilgili de sorular soracağım ama ben kampanya sayfanızı incelerken kaydetme ve yedekleme sorunu olduğundan bahsetmişsiniz. Orada benim aklıma şöyle bir soru geldi. Şu an işte bulut sistemleri, drive linkleri, dosyaları, hard diskler gibi birçok teknolojik depolama alanı varken hani albüm zorunluluğu nasıl olabiliyor? Onu bir sormak istiyorum sizlere. Öyle bir cümle okumuştum orada.
Zorunluluğu derken yani neden bastırsın
Yani
anlamında mı
şöyle,
söylüyorsun?
şu an kaybetme ve yedekleme korkusundan dolayı baskı oluşturmak, albüm oluşturmak bir zorunluluğu gibi cümle okumuştum orada.
Ya şöyle aslında korku zorunluluk değil bir korku oluyor insanlarda. Yani şimdi mesela benim de çok eski diyemeyeceğim bir hard diskte çok eski yıllardan beri olan fotoğraflarım var. Şimdi hard diskleri sizin de mesleğiniz benim de mesleğim. Bu tip aletler çok çabuk bozulabiliyor. Yani durduğu yerde bozulabiliyor. Bozulduğu anda da mesela telefonunuz da bozulabilir. Hard diskiniz de bilgisayarınız da bozulabilir. Bunlar bozulduğu takdirde bu fotoğrafları geri getirebilmek için ben kendim de çok uğraştım. Çevremdeki insanlar da çok uğraştılar. Ya bugünün en modern saklama şekli cloud aslında. Cloud'da saklamayla ilgili bir sorun olduğunu kastetmedik aslında orada. Korku şöyle, cloud'da daha çok bulamama. Yani o kadar çok fotoğraf yüklüyorsunuz ki yani belli algoritmaların olmadığı cloud platformlarında o fotoğrafı istediğiniz platformu fotoğrafı bulamıyorsunuz. Çünkü ne zaman çektiğinizi hatırlamanız lazım. Nerede çekildiğinizi hatırlamanız lazım. Yıllar o kadar çabuk geçiyor ki onu bulmakta da zorlanıyorsunuz. Bizim aslında kastettiğimiz o. Yani bir kaybetme korkusu bu her an olabilir. İkincisi de bu yani hiç çektiğiniz fotoğrafın farkında değilsiniz. Size mesela bazı Google gibi işte Facebook gibi platformlar 3 sene önce şöyle bir fotoğraf falan demediği sürece de o fotoğrafı görmüyorsunuz zaten. Bizim aslında talip olduğumuz alan albüm tarafında şu. Ya siz güzel bir an geçirdiniz. Hadi bunu unutmayacağınız bir ana dönüştürün. İster kendiniz için, ister de bir sevdiğinize hediye edin. Genelde de ben şunu söyleyebilirim. İnsanlar bu tip şeyleri hediye etmeyi daha çok seviyorlar.
Hatta bunu ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Fotoğrafı çıkartıp o dediğiniz şeyi kendileri yapıyorlar. Aslında siz orada zamandan ve maddi olarak tasarruf etme imkanı sunuyorsunuz. Ben orayı anladım. Sadece bu teknolojik alanla ilgili siz bir de Vodafone'da bir geçmiş olan biri olarak o yüzden böyle bir soru sormak istedim. Şimdi kampanya süreciyle ilgili biraz bilgi almak isterim sizlerden. Nasıl gidiyor?
Evet. Ya kampanya süreci bir kere çok heyecanlı. Bizim kampanyaya başlamadan önceki hazırlık sürecimiz fon bulucu ekibiyle gerçekten yoğun, titiz bir çalışma oldu. Rakamlar, ondan sonra yatırımcı, girişimci açısından birçok detaylı değerlendirmeler. Hafta sonu gece geç saatler bu sektörde, bu girişim camiasında böyle. Yani zamandan bağımsız o işin hani ne zaman devreye girmesi gerekiyorsa öyle bir hazırlık yapıldı. Kampanyamız çok güzel başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz gerçekten kitlesel fonlamaya çıkarken doğru platformda önce olmaya çalıştık. Fon bulucuyla da bu yüzden çok iyi bir elektrik yakaladığımızı düşünüyorum. Diğer tarafta da kitlesel fonlamada gerçekten büyük bir ekosistem olduğunu gördük. Ve biz bu ekosistemle birlikte büyümenin daha doğru olacağına karar verdik. Çünkü biz hazır bir uygulamayız. Yani şimdi tabii sektörde daha hiç ürünleşmemiş ama fikri mükemmel olan girişimler de var ama biz birazcık o fikir aşamasından ürünü geliştirip satışa döndürdüğümüz bir aşamadayız ve büyüme noktasına geleceğimiz için bu kitlesel fonlamanın bize çok artı değer katacağını düşündük ve o yüzden de kampanyayı başlattık. Çok güzel geri bildirimler aldık. Yani bu bir süreç öncelikle ama heyecanlı ve stresli bir süreç onu da söyleyebilirim. Müthiş yorum yapanlar, destek verenler, ayrıca yatırımcılarımız gerçekten her konunun en ince detayına kadar konuya hakimler. Yani kendi sektörü bildikleri için ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Çok bize inanılmaz sorular soruyorlar. Ben de o yüzden daha çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten doğru olduğunu anlatmak için bize de bir fırsat oluyor. Yani işimizi ne kadar doğru yaptığımızı anlatmak için.
Harika. Şimdi o zaman güzel bir soru sormak isterim. Fonlama süreciniz başarıyla sonlandıktan sonra kısa, orta ve uzun vade planlarınız nelerdir? Aslında biraz önce parça parça bahsettiniz ama ben
Evet.
bir soruyla toplamak isterim onu.
Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye pazarında o bahsettiğim henüz oluşmamış pazarı biz oluşturmak istiyoruz. Bunu da şöyle çok eminiz biz. Yaklaşık 8 aylık veri var elimizde ve satış verisi var. Bu satış verisi ilk aylarda böyle biraz oynaklık gösteriyordu ama ondan sonra böyle bir algoritma sanki tek düze bir algoritmaymış gibi gidiyor ki yani müşterinin size verdiği respons değişkenlere göre çok sabit bir şekilde devam ediyor ve biz şunu anladık. Marketing tarafında biz belli bir bütçeyi pazarlamaya koyabilirsek gerçekten hızlı büyüyeceğiz ve buna bir talep var. Biz 81 ile sattık. Beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi bu. Her kitleye sattık, her yaş grubuna sattık, her ürüne sattık ve Anadolu'nun her iline kadar gittik. Ya beni en çok mutlu eden şey bu. Yani Türkiye İstanbul'dan veya Ankara'dan bakıldığı gibi değil sadece. İnsanlar gerçekten teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Biz başta endişeleniyorduk ya acaba çok mu karmaşık olabilir bu uygulama? Hani daha da basitleştirebilir miyiz diye. Hayır. Türkiye'de bence insanlar nerede olurlarsa olsun, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun doğru teknolojiyi sevdikleri anda bunu hızlı bir şekilde ürüne dönüştürüp siparişi veriyorlar. Dolayısıyla biz bu pazarda lider olmak istiyoruz. Pazarlama yapacağız. Pazarlamamızı artıracağız. İşbirlikleri yapacağız. Şu anda bugün de görüşmelerini devam ettirdiğim çok büyük bir işbirliği anlaşmasının arifesindeyiz. Çok heyecanlıyız o yüzden de inşallah olur. Olacak da inşallah. Farklı sektörlere girmek istiyoruz. Spor sektörüne girmek istiyoruz. Değişik işte kurumsal firmalarla işbirliği yapıp çalışanların doğum günlerinde, yılbaşlarında verilen hediyelerin içinde olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu da bizim B2B açılımımız olacak. Türkiye pazarında B2C'de lider olmanın dışında B2B'de bir açılım yapmayı bekliyoruz. Daha sonrasında bu düğün albüm pazarında da ben hani önümüzdeki 2-3 sene içerisinde bu dijitalleşmenin hızıyla birlikte ben bu sektörün devrileceğini düşünüyorum. Çünkü çok oturmuş, yerleşmiş bir ekosistem var orada. Onun da zaman içerisinde değişeceğini düşünüyorum. Biz de burada bir öncü rol oynayabilir miyiz? Onunla ilgili bir çalışmalarımız var. Diğer tarafta dijitalleşme, onu söyledim. Yani biz ilk önce Avrupa'ya açılmak istiyoruz. Avrupa pazarında belli hedeflediğimiz pazarlar var. Avrupa'nın belli ülkeleri var. Arap Yarımadası ve Türkiye Cumhuriyetleri. Bu bölgelerde biz bu teknoloji mevcuttaki teknolojimizle hızlı bir şekilde ürünlerimizi satabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için hazırlıklara başlayacağız. Son yapmak istediğimiz de bugünkü ürünümüzün bir dijital versiyonu. Zaten şu anki uygulamamızın bu yeteneği var. Sadece ürün olarak sunmuyoruz müşterimize. Bir böyle müşterilerimizin her dakika daha çok vakit geçirebilecekleri, fotoğraflarıyla oynayabilecekleri, işte böyle filtreler yapabilecekleri, belki makyaj özellikleri. Hani şimdi bugünlerde artık hani bunlar daha çok ilgi çekiyor. Bir dijital versiyonunu yapıp bir üyelik sistemiyle tüm dünyaya açılmak istiyoruz. Bu da 2023 yılındaki planlarımızdan bir tanesi.
Mükemmel. Şöyle Mehmet Bey'den bir yorum geldi. Yansıtmak istedim sizlere. Güzel bir ürün ve çok farklı işlerde sunulabilir potansiyellere sahip diye
Teşekkür
bir
ederim.
yorum geldi. Çok teşekkür ederiz. Ben size şu an çok daha güzel bir soru değil de bir şey sormak istiyorum. Pardon. Çok özür dilerim. Peki buradan bizi dinleyen yatırımcılarımıza neler söylemek istersiniz? Neden Klix'e yatırım yapmalılar?
Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz gerçekten iyi bir ürüne sahibiz, iyi bir teknolojiye sahibiz, iyi bir ekibe sahibiz. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Yani biz fikir aşamasını geçtik. Burada çok hani olur mu olmaz mı noktasında düşündüğümüz durumu geçtik aslında biz. Bu ürünün karşılığı var mıyı da geçtik. Var olduğunu da gördük. Ölçülebilir bir rakam olduğunu da gördük. O yüzden biz scale up yapabileceğimizi yani pazarlama bütçesini koyduğumuz zaman hızlı büyüyeceğimizi biz bir kere gördük. Bunu bütün yatırımcılarımıza söylemek isterim. Çok elimizde çok net bir birkaç tane şey var, çarpan veri var. Bu marketingi koyduğunuz zaman sizin ne kadar ürün satacağınızı size söylüyor zaten. Bunu görüyoruz. Öncelikle büyüme anlamında onu söyleyebilirim yatırımcılarımıza. Büyüme potansiyeli olarak herkes ilk başta şunu düşünüyor. Ya hani basılı ürünlere acaba bu kadar ilgi var mı? Hani dijitalleşiyoruz gibisinden.
Evet.
Aslında var. Var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ben ve ekibim şunu düşünüyoruz. Ya biz gelenekseldeki bir ürünü sunmak istemiyoruz. Biz bir deneyim sunuyoruz müşterilerimize. Öncelikle onu söyleyeyim. Bizim sadece bir fotoğraf albümü basıp göndermek değil. Biz paketlemeye önem veriyoruz. Oradaki ürünü yerleştirirken ki biz geçirdiği zaman yaklaşık ortalama 3 dakika zaman harcıyor müşterilerimiz bizim uygulamamızda. Bu da iyi bir süre bence bizim için. O deneyimi yaşıyorlar ve bunun sonunda da gelen ürünle birlikte büyük bir mutluluk yaşadıklarını biz görüyoruz. Çünkü 5 üzerinden 4.7 memnuniyet oranına sahibiz iOS ve Android platformlarında. Bu gerçekten hani böyle eşe dosta söyleyip alabileceğiniz birkaç yorumla elde edilmiş notlar değil. 150'den fazla kişi bize her iki platformda da yorum yaptılar. Bunlar gerçek müşterilerimiz. 2000'den fazla satış gerçekleştirdik. 55 bin tane kişiye uygulamamızı indirttik. Yani bu büyük bir rakam 55 bin. İnşallah bu yatırımımızı tamamladığımızda 640 bin kişiye ulaşacağız ilk senemizdeki büyümeyle birlikte. Bunda da gerçekten kararlı ve iddialıyız. Bunu yapabileceğimizi gördük, biliyoruz. Ekibimize gerçekten inanıyorum. Büyüteceğiz. Herkes kendi alanında çok deneyimli, bahsettim. Yani bu tecrübeyle birlikte bu yeni fikirleri, dünyada olan yeni gelişmeleri hızla adapte edip müşteriye sunabilecek bir potansiyelimiz var. Bunu söyleyebilirim. Büyüyeceğimizden gerçekten inanıyoruz. Yani her ne olursa olsun engeller olacak bize. Biz bu engellerin hepsini birer birer aşmak için gerçekten müthiş bir enerjimiz var. Onu söyleyebilirim. İnşallah da bunları başaracağız.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben biraz önce bir cümle kullandınız, onunla ilgili birkaç soru sormak isterim. Hani siz var olan bir ürünsünüz aslında. Bir app'iniz var, web siteniz var. Hani nasıl diyeyim? Yatırımcı alırken dikkat ettiğini söylediniz. Buranın daha önce hiç melek yatırımcılar ile görüştünüz mü? Neden paya dayalı kitle fonlama ile yatırım almayı tercih ettiniz?
Görüştük. Yani çok böyle farklı teklifler de aldık aslında bakarsanız. Yani bu fikri biz kime anlatsak aslında herkese çok sıcak geliyor. Çünkü neden? Herkes fotoğraf çekiyor. Herkes fotoğraflarına bakıyor ve bunlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Kim olursa olsun Türkiye'deki herkes, dünyadaki herkes bunu yapmak istiyor. Biz doğru ürünü sunarsak bunun olabileceğini biliyorduk. Yatırımcılar da böyle bakıyorlar. Bu potansiyeli görenler var. Biz şöyle düşündük. Ya biz bir kişiyle veya bir fonla bir noktada şu aşamada yaparsak evet belki gelir anlamında alacağız, büyüyeceğiz ama biz şu anda zaten hazır bir ürünüz ve biz herkesle birlikte büyümek istiyoruz. Yani bu platform sadece yatırımcı veya işte bize maddi destek yapan kişiler olarak düşünmemek lazım. Müthiş bir ekosistem. Farklı fikirlerin buluştuğu bir mecra, farklı şirketlerle işbirliği de yapabiliriz. Biz bu gözle bakıyoruz. Mesela aynı platformda düğünle ilgili başka bir girişim vardı. Mesela onlarla çalışmak istiyoruz. Yani bunların da bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yoksa hani bir noktada da bize çok iyi teklif veren, bizi hemen ileriye taşıyabilecek teklifleri aldık. Ama biz burayı tercih ettik işin açıkçası. Burayı daha uygun gördük.
Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten fon bulucu başta olmak üzere son zamanlarda birçok paya dayalı kitlesel fonlama platformunun ekosisteme değer kattığını görüyoruz. Peki siz bu platformlar hakkında neler düşünüyorsunuz genel olarak? Bir de hangi girişimcilerin daha çok radarında olmalı paya dayalı kitleme fonlama platformları?
İkincisinden başlayayım o zaman soruya. Yani ben şöyle düşünüyorum. İyi bir fikri olduğunu düşünüp Yani burada hızlı bir büyümek birinci etapta, yani tohumdan önce hızlı bir ürün geliştirme, prototip geliştirme, burada iyi bir fikri varsa, iyi bir ekibi varsa, ikna edebileceğini düşünüyorsa, kitlesel fonlamada gerçekten ilerideki olabilecek gelişmeleri çok iyi gören bir kitle var. Onu söyleyebilirim. Evet. İnanılmaz bir tecrübe, analiz. Dolayısıyla hani şunu söyleyebilirim, kimse ya nasıl olsa bize yapmazlar dememeli. Kendine güveniyorsa, iyi bir fikri ve gücü, yeteneği olduğunu, ekibi olduğunu düşünüyorsa, kitlesel fonlama tam onlara göre. Çünkü burada hani şimdi yeni yeni büyümeye başladı bu kitlesel fonlama platformları da. Ve her gün günlük fonlanan tutar artıyor. İnsanlar belki ilk başta güven duymak istiyor, o süreci tam anlamak istiyor. Şu anda yavaş yavaş bu oturmaya da başladı. Ben önümüzdeki dönemde bu tip girişimciler için müthiş bir platform olacağını düşünüyorum. Ben bu girişim tarafındaki platformları yeni yeni incelemeye başladım. Son 1-2 yıldır inceliyorum. Ama gerçekten burada müthiş bir ekosistem ve dünya doğuyor. Çünkü şu anda Türkiye'de nereden baksanız 20-30 tane platform vardır. Üye olup fon sorabileceğiniz. Ama bunların seviyeleri çoğunlukla yukarıda. Yani çok büyük paralarla büyük atılım yapacak girişimleri arıyorlar. Bir de belli sektörleri arıyorlar. Şimdi mesela kitlesel fonlamada Formulucu gibi platformların sunduğu projelere bakarsanız ne kadar çeşitli. Sağlık, evet, tarım, bizimkisi mesela fotoğrafçılık, yani düğün, çok çok çok farklı, inanılmaz bir şey var, yelpaze var, onu söyleyebilirim. Bu da bence bunun gücünü aldığı noktalardan bir tanesi. Mesela bazı fonlar sadece belli alanlarda ilerlemeyi tercih edebiliyor. Mesela diyor ki ben diyor sağlık, gıda, tarım, bu alanda büyüyeceğim. Veya işte kripto paralar. Mesela bunların dışına pek çıkmak istemeyen de birçok fonda olabiliyor. Tabii bunun dışında yapanlar da var ama kitlesel fonlamada gördüğüm kadarıyla yelpaze daha da geniş. O yüzden... Evet. Gençlere, daha genç ve yeni girişeceklere benim böyle bir önerim olur. Birinci sorunuzu tekrar hatırlatabilir misiniz?
Tabii ki hatırlatabilirim. Fon bulucu gibi platformların, bu platformlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Ve özellikle hangi girişimcilerin bu radarında olmalı diye sormuştum. İlk sorum şeyden, siz aslında... platformlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorun buydu aslında.
Evet, aslında ama biraz evet, yani biraz kitleyi anlatırken ona da cevap verdim. Dediğim evet. gibi yani burada gıda da gelişecek. Ben mesela bu süreci yaşarken ki 3-5 aydaki gelişim bile inanılmazdı benim gördüğüm kadarıyla. Yani evet. daha da iyi noktalara gidecek. Fikir anlamında da bugün biraz oyun tarafında yazılımcı gençlerimizin, girişimcilerimizin oyun tarafına yöneldiğini görüyoruz. Evet. Oyunların da kendi içinde biraz kategori anlamında çeşitleneceğini ben düşünüyorum. Hı-hı. Yani şimdi oyun diye bir genel başlık var ama oyunun da kendi içinde alanları olacak, çeşit çeşit. O yüzden Hı-hı. önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir yelpaze olacak diye düşünüyorum.
Ben burada şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Bence paya dayalı kitle fonlama platformları için. Şimdi melek yatırımcılarla görüştüğünüz zaman yatırımcınız ya bir veya iki, üç tane olabiliyor ama paya dayalı da halk, yani bütün halk sizin yatırımcınız olabiliyor ve aslında doğrudan sizin reklamınızı yapmış oluyor. Yani düşünsenize, sizin bir yatırımcınız böyle bir şeyle ilgilendi. Buradan yapabilirsin, ben yatırım yaptım, güvenilir dediği zaman olay bitiyor aslında. Doğal olarak reklam yapmış oluyorsunuz.
Şöyle bir şey söyleyeyim Neslihan Hanım. Şimdi biz tabii ikinci günümüz, üçüncü günümüzdeyiz biz fonlamaya çıktığımızın. Çok harika duygular da yaşıyoruz. Ya şimdi bize yatırım yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum ama biz bazı Telegram gruplarından da konuşuyoruz. Şimdi bizim uygulamamızı mesela indirmiş, deneyimlemiş, incelemiş, WhatsApp grubundan yazıyor. Ben inceledim ya, inanılmaz profesyonel, ben bu kadar beklemiyordum. Lütfen herkes uygulamayı bir an önce indirsin diye. Yani bizim adımıza onlar aslında mesela kitleye söyler. Bu daha değerli bizim için. Şimdi biz ne kadar kendimizi anlatırsak anlatalım. Sonuçta ürünümüz ortada bizim. Hı hı. Yani onu o kitle birbirine anlatmaya başladığı zaman çok çok hızlı, daha da böyle bizim için aslında çalışıyorlarmış gibi oluyor.
Evet.
Yani hep birlikte, yani hep birlikte çalışıyormuşuz gibi oluyor. Bu müthiş bir duygu. Öncelikle bu güç müthiş bir duygu. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı fona çıkan, yatırıma çıkan fon projelerden birkaçı son günlerinde inanılmaz destekler. Yani herkes el birliğiyle hadi bunu başarıyla tamamlamamız gerekiyor diye bunu yani girişimci demiyor, yatırımcılar diyor. Bu bence hani kolay kolay görebileceğiniz bir atmosfer değil.
Evet. Ben de bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Yani gerçekten yani reklamını girişimci değil yatırımcı yapıyor. Öyle bir detay fark ettim, ona söylemek isterim. Şimdi biraz daha girişimcilikle ilgili konuşmak isterim. Siz de yeni girişim, yani içiniz hep girişimci ruhu olan ancak girişimciye yeni dahil olan biri olarak sormak isterim. Sizce bir girişimci olması gereken özellikler nelerdir? Ayrıca sizler girişimcilere, özellikle genç girişimcilere neler tavsiye edersiniz? Öyle bir soru sorayım. Kendimizi biz de işinize atarak.
Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere fikirleri oluşturmak için onun için uygun ortamda, uygun zamanı yaratmanız gerekiyor. Ben şöyle anlatayım. Kurumsal hayatta biz kendi tarafımızda çalışırken yöneticilerimizden hiçbirisi bize gelip, mesela bana gelip şu işi bu işi yap demezdi. Ben ekibimi toplardım. Böyle rahatlıkla vakit geçirebileceğimiz, işte böyle fiziki durumlarla uğraşmayacağımız bir yer ayarlayıp iş haricinde iş konuşmayacağımız bir gün, birkaç gün yaratırdım ki teknoloji konuşalım, yenilikler konuşalım, acaba var olan bir teknolojiyi acaba biraz değiştirip bambaşka bir ürün yaratabilir miyiz diye. İnsan bunun için vakit ayırmadığı sürece fikirlere bir kere ulaşamıyor. Sizin bir girişim yaratabilmeniz için öncelikle her nedeni ne olursa olsun sizi tetikleyen bir şey olması gerekiyor. Bunun için de düşünecek bir zamanınız olması gerekiyor. Öncelikle bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun üzerinde, yani sürekli böyle buna hazır olmazsanız fikirler önünüzden gelir geçer. Siz buna dahil olmazsınız. Sonuca ulaştıramazsınız. İkincisi, ya girişimcilik şöyle bir şey benim gördüğüm. Sürekli problemle karşılaşacaksınız.
Evet.
İrili ufaklı vazgeçmeyeceksiniz. Bu sadece girişimci için değil, normalde kurumsal hayatta da bu böyle, benim desturumdu. Asla hiçbir problem beni o hedefe koşmaktan alıkoyamaz derdim. Ama girişimcilik şöyle biraz farklı. Bazen gerçekten hani böyle boks maçındaki gibi sağlı sollu kroşeler size gelebiliyor. Ya orada pozitif kalmanız çok önemli ve ben burada ekibime binlerce kez teşekkür ediyorum. Yani bu ekibin birbirini bir arada tutması gerekiyor. Birinin düştüğü yerde diğerinin kaldırması gerekiyor. O yüzden de vazgeçmemek en önemli şeylerden bir tanesi. Yani zaten bu girişimcilerle ilgili bir eğri vardır, bilirsiniz.
Evet.
Girişimcinin böyle bir fikren yükseldiği, ondan sonra da bir çukura düştüğü bir an vardır. İşte çoğu kişi aslında büyük bir başarıdan önce o çukurda vazgeçiyorlar.
Evet.
Orada işte o noktada gerçekten birbirini ayağa kaldıracak veya kendini bir şekilde pozitif tutacak, sakin kalacak bir şeye ihtiyaç var. Onun dışında doğru insanlarla, doğru iletişim yöntemleriyle ve çok dürüst bir şekilde ilerlemek lazım. Yani bu girişimcilikte başarılı olabilmeniz için gerçekten karşı tarafa güven vermeniz gerekiyor. Siz ne yaparsanız yapın, dünyanın en iyi ürününü yapın, karşı tarafa bir güven veremiyorsanız kimse sizinle yürümek istemez işin açıkçası.
Evet.
Biz hep bu güvenin karşılığında güvenle birlikte ilerledik. Bütün iş ortaklarımızla, ekibimizle. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biraz böyle klişe laflar gibi geliyor olabilir ama ben bunları gerçekten içten bizzat yaşayarak, hepsini birer birer yaşayarak deneyimlemiş birisi olarak söylüyorum. Hani birçok kitabı da elinize aldığınızda benzer şeyleri görürsünüz. Ya tam işte vazgeçiyordum ki işte şöyle oldu ve ondan sonra büyük başarı yakaladım. Gerçekten birçok başarı böyle. Ama şunu da söyleyebilirim. Bazen de olmuyorsa da zamanında daha büyük zararlara girmeden hani vazgeçin mottosunu da söylerler. Hani olmayacaksa diye. biz şunu görüyoruz, veriyle konuşmamız gerekiyor. Yani evet. Siz öyle ya bu olacak hissediyorum, 5. 6. hissim diyemezsiniz. Hem kendi ekibinize hem de yatırımcınıza verilerle konuşmanız lazım. Biz bütün verilerimizi, datalarımızı gerçekten ben kendim ikna olmuyorsam zaten kimseyi ikna edemem. İlk önce ben kendim ikna oluyorum. O yüzden de data çok önemli. Yani müşteriden, müşterilerin datası çok önemli. Ve son söyleyeceğim de ne yaparsanız yapın her şeyden önce müşterilerinizin ne hissettiğinize bakın derim. Bizim birinci önceliğimiz bu. O kadar bazen istemediğimiz halde müşterilerimize yani bilinçsiz bir şekilde kötü deneyim yaşattığımızda oldu ufak tefek. Ama bunları telafi edebiliyorsanız gerçekten insanlar sizi anlıyor. Bunu söyleyebilirim. Ya haklısınız, olabilir böyle şeyler diyorlar. Ama biz bir daha onun aynısının yaşanmaması için gerçekten önlem almaya çalışıyoruz. Yani bu da bizim için olmazsa olmaz. Yani müşteriyi mutlu edemediysek, yani ağzımıza kuş tutsak büyüme şansımız yok yani. Öyle söyleyeyim.
Evet, çok haklısınız burada. Bu arada özelliklerinden bahsederken bir kitap var. Onu ben söylemek isterim. O kitabı aslında özetlediniz. Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi anlatan bir kitap diye Dip ismi de. Onu da söylemek isterim. Bence çok kısa zaten 80 sayfa. Bizi dinleyen arkadaşlarımız, daha doğrusu kişiler dinleyebilir, okuyabilirler. Şimdi biraz önce biz şey söylediniz. Ona biraz komik geldi. Bunun için bu soruyu soracağım sizlere. Dediniz ya girişimcilik bazen bir boks maçıdır. Gibidir. Sağdan gelirken soldan gelir birden diye. Burada yaşamış olduğunuz en büyük zorluk neydi? Ya daha doğrusu girişimcilik serüveninizde yaşamış olduğunuz en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
Ya şimdi birçok zorluk yaşadık. Ya şöyle söyleyeyim. Yani problemler, çok problemleri konuşmayı sevmiyorum ama hani bazen down olduğunuz zamanlar oluyor. Mesela ben çok sabırsız biriyimdir. Yani ben böyle hızlı bir mesela ürün geliştirirken de hep öyleydim. Bir fikri bulduğum zaman onu ürünleştirme süresi benim açımdan çok kısa olmak zorunda ki sonucunu bir an önce görelim. Benim yaşadığım en büyük mutluluk buydu. Yani kendi işimi yaparken de aynı şeyi düşündüm. Biz Kasım'ın sonunda bu ürünü piyasaya sürdüğümüz zaman ben bütün ekibe şunu söylüyorum. Satış geldi mi? Mesela. Hayır, şimdi bekliyoruz, satış gelmiyor. İlk günler satış gelmiyordu. Mesela o benim down olduğum zamanlardan bir tanesiydi. Ama mesela şu var, bunu öğreniyorsunuz. Yani siz doğru dijital kanalları mı kullanıyorsunuz? İşte doğru verilerle doğru kitleye mi ulaştınız? Doğru bütçeyi mi harcadınız? Bunların aslında hiçbirini deneyimlemeden biz yazılımımızı geliştirdik, hadi gelsin müşteriler şeklinde bir şey oldu. Ama bu hani bunu bildiğimiz halde bunu hissediyorsunuz. Yani biliyoruz öyle olacağını da. Yani müşteri belki de ilk günden saldırır hissiyatı olur ya. Hayır, öyle olmuyor. Ve gerçekten bizim uygulamamızın müşteride karşılığını bulması belli bir zaman aldı. Ya şöyle şeyler de yaşadık. İşte müşteriye kargo ulaşmadı, kargo entegrasyonumuz bozuldu. Yani tamamen bu teknolojik konularla ilgili durumlarımız oldu. Bunlar her yerde yaşanabilir. Ya böyle durumlarda şimdi müşteriniz mağdur. Siz müşteriye en iyi hizmeti vermek isterken mağdur edebildiğiniz noktalar oluyor. Ama biz Allah'a çok şükür hepsini çözdük. Ya öyle durumlarda sakin olup şöyle bir derin nefes alıp hani biz bunu nasıl olsa çözeceğiz, telafi edeceğiz diye düşünmek lazım. Bizim insanımız gerçekten çok anlayışlı bir topluluk, Türk halkı. O yüzden bunların hepsi bir şekilde çözülür diyebiliyorum. Ya biz çok problem yaşadık ama yani onlar da hani şimdilik böyle kalsın bende.
Çok teşekkür ederiz. Son olarak şimdi bu yoğun bir süreçte bize ayırdığınız bir saat için ben çok teşekkür ederim öncelikle. Sonra ben son olarak bizi böyle söyleyeyim, istikrarlı bir şekilde dinleyen bir kitlemiz var şu an. Hiç eksilmiyor. Onu da söylemek isterim size güzel bir haber olarak. Bu kitleye neler söylemek istersiniz? Daha sonra bizi dinleyecek olan yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz olarak. Ya son sözleriniz nelerdir? Artı bizlere önereceğiniz kitap, film, podcast önerilerini varsa duymak isteriz.
Şöyle söyleyeyim. Yani öncelikle girişimcilere daha genç olan, ben geçen gün başka bir platformun kuluçka merkezine de kabul edildik biz. Oraya da hani orada da birçok genç arkadaşımla hani konuşamadım ama gördüm onları. Heyecanlarını gördüm, fikirlerini gördüm. Ya ben kendim heyecanlandım işin açıkçası. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çok yani gerçekten yaşça genç ama fikirlerini gerçekten bir yere dönüştürmüş ve o yolda yürümeye kararlı bir kitle gördüm. O açıdan ben kendimi biraz geç buldum. Ama şöyle bir şey var. Biz bazı şeyleri gerçekten yaşaya belki de hani o bazı sorunları aşarak buraya geldik. Bazı şeyleri hiç yaşamadık diyebilirim. Yani birçok şey yaşadık ama bazılarını hiç yaşamadan. Çünkü gerçekten belli bir tecrübemiz var. Şimdi ben 23 sene kurumsal hayatta gerçekten birçok görevde bulundum. Keza Eylem öyle, Yiğit öyle. Yani biz bu gücü bir araya getirmesek onları aşamazdık. O açıdan yani burada devamlılık ve doğru kişilerle birlikte arayışa devam, platform aramaya devam girişimciler açısından onu söyleyebilirim. Yatırımcılarımıza da söyleyeceğim. Yani gerçekten bizimle birlikte olmalarını çok istiyoruz. Biz kendi tarafımızda gerçekten doğru hesabı, doğru kitabı yaptık. Teknolojimizi bir yere kadar getirdik. Gerçekten Avrupa çapında bir uygulamamız olduğunu düşünüyoruz. Hatta dünya çapında benzer uygulamaların çok büyük yatırımlar aldığını gördük. Bunun ihtiyaç olduğunu da gördük. Yani İngiltere'de bizim uygulamamızdan daha iyi olmadığını düşündüğümüz bir platform en son Şubat ayında 9 milyon sterlin yatırım aldı. Bu yani bir günde olmuyor. Yani 4 tur sonunda oraya gelebildiler onlar da. Biz tabii yeni başladık. Ama Türkiye'de gerçekten hızlı yani 2000 plus müşteriye satış yapabilmek, 55 bin download, bunlar bizim için güzel rakamlar. Daha yolun başındayız. Ama çok az marketing bütçeleriyle yaptık bunu Neslihan'ın. O yüzden yatırımcılarımıza söyleyeceğim, biz hazırız büyümek için. Bize yatırım yaparlarsa gerçekten birlikte büyüyeceğimizden biz %100 eminiz. Böyle bunu söyleyebilirim.
Evet, çok güzel. Bir sorumuz geldi. Onu hemen sizler için yansıtıyorum. Bir exit tarihi belirlediniz mi? Bu kapsamda gelecek planlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Ya şöyle söyleyeyim. Bu sıkça bize gelen sorulardan bir tanesi. Ben bu soruya hep şöyle cevap veriyorum. Biz 3 seneden önce exit yapmamayı düşünüyoruz. Ama tabii şartlar o an içerisinde büyümemiz nasıl gerçekleşir bilmiyorum ama neden bu 3 sene diyoruz? Çünkü biz ilk yıl Türkiye'de büyüyeceğiz. Sonra Avrupa'da büyüyeceğiz. Sonra dijitalleşeceğiz diyoruz. Zaten hani bizim iş planımızda biz bunların hepsini tek tek koyduk. Bunları koyduğumuz zaman da rakamsal olarak nereye ulaşabileceğimizi gördük. Bütün bunların hepsini de zaten Fonbulucu platformunda da koyduk. Ve burada gerçekten kar eden bir noktaya gidecek bir girişim olacağımızı net görüyoruz biz. İlk yıl başa baş noktaya gelip sonrasında kar eden bir şirket haline dönüşeceğiz. Biz 3 yıldan önce exit şu anda düşünmüyoruz ama bu arada da ikinci yıl eğer istediğimiz karlılığı elde edersek planladığımız gibi kar payı dağıtarak ilerlemek istiyoruz bize ortak olan kişilerle birlikte. Tabii bu 3 sene içerisinde çok duyabiliyor musunuz beni?
Evet, şu an duyabiliyoruz ama görüntünüzde bir donma oldu. Sesiniz şu an geliyor mu? Şu an tamamdır. Görüntünüzü de alabiliyorum. Beni görebiliyor musunuz? Bende mi sorun acaba diye. Beni şu an duyup tamam, görebiliyor musunuz?
Ya bir gitti geldi galiba. Şu anda duyabiliyor musunuz acaba?
Evet, duyabiliyorum şu an sizleri. Görüntünüz de iyi. Evet. Devam edebiliriz.
Evet. Dediğim gibi tabii Yani şöyle, biz 3 sene içerisinde çok fazla bizim Türkiye çapında daha, ya Türkiye ve Avrupa çapında daha çok duyulacağımızı düşünüyoruz bu fonlamayla birlikte. Çünkü şu anda bile gerçekten kitle sayısı her gün istikrarlı bir şekilde artıyor. Burada da farklı seçeneklerin önümüze geleceğini düşünüyoruz ama biz gerçek anlamda istediklerimizi yapmadan da böyle hazır olmadan çok exit yapmak istemiyoruz ama şartları şu anda kestirmek çok zor ama şu anki planımız bu.
Çok teşekkür ederiz. Başka sorusu olan varsa chat'e yazabilir diyeyim. Şu an birkaç saniye bekleyelim isterseniz.
Tamam.
Tamamdır.
Tamam.
Cevaplayabilirsiniz isterseniz burada. Film, kitap, podcast önerisi varsa alabiliriz demiştim. Onun cevabını verebilirsiniz isterseniz.
Valla yani ben bu aralar girişimle ilgili kitapları çok merak ediyorum. Yani biraz klasik oluyor ama böyle büyük markaların gerçekten nerelerden nasıl başlayıp nasıl büyüdüklerini çok yani güzel hikayeyle anlatılmış kitapları çok seviyorum. Bununla ilgili Bir Sıfırdan Biri diye bir kitap var. Onu yeni
Evet.
aldım. Şimdi yazarını buradaydı ama yazarını tam hatırlayamadım. Siz bana yardımcı olursunuz.
Evet. Hatta ben şöyle hemen yardımcı olayım şöyle.
Evet. Sıfırdan Biri.
Peter Thiel.
Evet. Peter
Evet.
Thiel. Yani film olarak da ya ben bu ara tamamen hani böyle iyi fikirlerin böyle iyi ekiple birlikte oluşturulup yokluk içerisinden nasıl bir başarı hikayesine dönüşmesiyle ilgili filmleri. Yani işte mesela çok eski bir film ama Facebook'un mesela o gelişim hikayesi mesela iyi bir hikayeleştirme yapılmış onu gördüm, izledim. Keza ben futbolda da sporda da ben futbolu seven kişi olarak işte onların işte böyle varoş semtlerden nasıl büyük kulüplere hangi zorluklarla geldikleri onlar beni çok etkiliyor. Yani özellikle o zorlukların aşılması konuları onların işleniş şekli beni çok etkiliyor. Özellikle Pele'nin şeyini izlemiştim, bir belgeselini izlemiştim. 17 yaşında Dünya Kupası'na gidiyor, seçiliyor. İşte o zaman radyolardan herkes dinliyorlar. Mesela hem duygusal hem büyük bir başarı, yetenek. Bunların hepsi gerçekten bir inanmışlığın aslında, hani kendinden emin o yaşta bile olsa inanmışlığın o noktaya odaklanmanın şeyi. Hep ben son dönemlerde film olarak da kitap olarak da bu tip yayınları tercih ediyorum işin açıkçası.
Çok teşekkür ederim önerileriniz için. Şu an chat'e baktım. Chat'te herhangi bir soru göremiyorum. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bize bir saatinizi ayırdığınız için.
Ben
Tekrardan
teşekkür
iyi
ederim.
akşamlar
Sağ olun.
dilerim. Kendinize çok iyi bakın.
Bana fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.